Ayrım 62. Büyük Hesaplaşma. Jack DeBrule. Sayfa 570. İki deri kanepenin birinde oturan ve petrol endüstrisiyle ilgili bir derginin sayfalarını karıştıran Jim Gibson başını kaldırıp baktı ve kocaman gülümsedi. ''Siz bana aldırmayın küçük hanım, devam edin.'' Geniş kenarlı fötr şapkası ve kovboy çizmeleri o gürültülü Teksaslı sesine uygundu. ''Vay, kimler gelmiş, senin de geleceğini söylemişlerdi, Mercer. Ama ben olamaz dedim. Mercer madenci dedim ve bu ülkenin petrol dışındaki tek kaynağı kum. Kum saati piyasası dibe vurduğundan beri de kum çıkarmanın manası kalmadı.'' Mercer sol eliyle Gibson'ın elini beceriksizce sıkarken elinin tamamı Teksaslı'nın koca patisinin içinde kaybolmuştu. ''Her şey için teşekkürler Jim. Beni Albay Bigelow'la tanıştırmasaydın, bence dünya farklı bir yer olacaktı.'' ''Hey, ben seninle Nijerya'dan beri konuşmadım. Sonra bir baktım, devletin komploları ve sabotaj için beni arıyorsun. Alaska boru hattındaki paniği duydum ve senin aklını kaçırmadığından emin olduğum için de her kahramanın yapacağı şeyi yaptın.'' Gibson bir kahkaha attı. ''Ben John Wayne'den ders aldım. Kızılderililer seni çember içine aldıklarında, lütfen bu arada beni bağışlayın bayan, süvarileri çağırırsın değil mi? Yardım edebildiğime sevindim. Bu arada sözünü etmişken bu kahramanın ödülünü alma vakti geldi.'' Mercer tek kaşını kaldırarak güçlü kuvvetli petrol jeoloğuna baktı. ''Veliaht Prens haralarına yeni atlar ilave etmek istiyor ve atlar konusunda iyi bir yargıç olduğumu bildiği için de beni Avrupa ve Amerika'da bir alışveriş çılgınlığına gönderiyor. Gözüme çarpan birkaç yavru kırsak bulabilirsem eğer çekinmememi, kendime de bir tane almamı söyledi. Bana verdiği çekte lise satranç kulübündekinden daha çok sıfır var.'' Gibson başını eğdi. ''Bayan Siri, Albay Mercer, konuşmayı kısa kesmekten nefret ediyorum ama yetişmem gereken bir uçak var.'' Gibson gider gitmez Bakan Halid el-Huddari'nin ofis kapısı açıldı. Bakanın üzerinde günlük giysiler vardı. Amerikan tarzı blue jean ve yakası açık bir gömlek. İki koltuk değneğinden destek alarak kabul salonuna ilerlerken hareketleri ağır ama dengeliydi ve yengeç gibi yan yan yürürken yükün önemli bir kısmı kollarına düşüyordu. Mercer çaktırmadan Siri Patel'a baktı ve kızın Huddari'ye bakışını kıskandı. Aggie Johnson'ın görüntüsü acı vererek zihninden gelip geçti. Alaska'dan beri konuşmamışlardı. Muhtemelen bir daha da hiç konuşmayacaklardı. Huddari Mercer'ın yanına gelerek ''Doktor Mercer, sizinle tanışmak hem bir zevk hem de bir ayrıcalık.'' dedi. Mercer'a eleştirel gözlerle bakarak bir tür kişisel değerlendirme yaptıktan sonra gülümsedi. ''Yaralarınızın göründüklerinden çok daha berbat durumda olduğuna bahse girerim.'' ''Sadece ölü gibi görünüyorum.'' Mercer canı acımadan sadece sol elini kullanabildiği için Huddari'nin elini sıkmak gibi bir girişimde bulunmadı. Sol eli pis addettikleri için bir Arap'a ol eliyle dokunmanın saygısızlık anlamına geleceğini biliyordu zira. Huddari o kadar alçak sesle ''İkimiz de bu yüzden ızdırap çektik.'' dedi ki Mercer'dan başka kimse duymadı sözlerini. Bu kelimelerin ciddiyetini ve ardındaki anlamı bilen Mercer sessiz bir onayla başını hafifçe eğdi. Huddari'nin ciddi tavrı geldiği gibi hızla kayboldu ve tekrar o zarif ev sahibine dönüştü. ''Ofisime gelin, konuşmamız gereken çok şey, birbirimize anlatacağımız sayısız savaş öykümüz var. Albay Bigelow'un bile bizden etkilenebileceğini düşünüyorum sizce?'' Mercer güldü. ''Siz ve ben Rommel'i birlikte alt etmemişsek albayı etkileyecek pek bir şey olabileceğini sanmıyorum.'' Arkadaşı ve akıl hocası hakkında yapılan bu yerinde tanımdan ötürü mest olan Huddari, onun somurtmasına sırıtarak cevap verdi. Mercer'la Bigelow'u ofisine götürdü ve masasının arkasına yerleşerek bacaklarını bir ayak iskemlesinin üzerine koyup değneklerini birbirleriyle düello eden kılıçlar gibi duvara yasladı. Bigelow ve Mercer de masanın karşısına oturdular. Mercer'ın iç saati jet lag ve bitkinlik yüzünden öyle bir şaşmıştı ki Bigelow'un haki renkli tüniğinin cebinden çıkardığı altın kaplama yassı şişeden ikram ettiği viskiyi reddetmedi. Öncelikle en yakın arkadaşlarım bana Halit diye hitap ederler. Sizi de onların arasında saymak isterim. Resmi unvanınızı bir kenara bırakıp size Philip diyebilir miyim? Arkadaşlarım bana Mercer derler. Aslında düşmanlarım da ama bunun önemi yok tabii. Öyleyse resmi olarak şunu belirteyim Mercer, Birleşik Arap Emirlikleri halkı ve Körfez'de yaşayan diğer kişiler sana çok şey borçlular. Korkarım sen duruma müdahale etmiş olmasaydın, bizim bir iç mesele olarak nitelendirdiğimiz konu bütün bölgeyi kaplayana dek hızla büyüyecekti. Senin zamanında yaptığın uyarı yalnızca burada gerçekleştirilecek devrimi önlemekle kalmadı, aynı zamanda da Orta Doğu'nun tamamında dengelerin sarsılmasının da önüne geçti. Mercer ağırbaşlılığını korumaya çalışıyordu. Huddari sözlerini sürdürdü. Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde devrimci bir unsurun Hasan bin Rufdi diye bir adamın varlığından haberdardık. Ama onun diğerleriyle, nasıl ifade ederim, daha az dost olan ülkelerle işbirliğinin boyutlarını bilmiyorduk. Rufdi'nin Iraklılar ve İranlılarla olan bağlantısını sonradan Londra'dayken öğrendim. Ancak bu bilginin ülkemde kullanılmasını sağlayamayacak kadar aciz durumdaydım. Neyse ki Albay Bigelow Heathrow'a yapılan bir terör saldırısı sonucunda dönüşümün gecikeceğini öğrendi ve o saldırının beni öldürmeye yönelik bir girişim olduğu sonucuna vardı. Kendi inisiyatifiyle OPEC toplantısı dönüşünde Hasan bin Rufdi'yi tutukladı. Rufdi elimizde olduğu halde birliklerini nerede gizlediğini bilmiyorduk ve o noktada sen devreye girdin. Alaska'da Petromax petrole yapılan saldırılarla Southern Coasting and Lightering arasındaki bağlantıyı kurup bize o birliklerin yerlerine dair ipucu verdin. Petromax filosunun SC&L'a satışı sırasındaki o belirsiz süreçte Petromax Arabia adlı gemileri limanımızda haftalarca kalan ve hiç kimsenin neden göz ardı edildiğine ilişkin bir bilgisi olmayan Southern Accent olmuştu. Sen olmasaydın tankerin de bu işin içinde olduğunu asla öğrenemeyecektik. Bunu içtenlikle söylüyorum. Rufdi'nin gemideki adamları 1990'da Kuveyt'i alan Saddam'dan çok daha kısa sürede kıyıya hücum edip bu ülkeyi ele geçirebilirlerdi. Mercer Alaska boru hattına yapılan saldırıyla Petromax Arctica'nın batırılışının Rufdi'nin burada gerçekleştireceği darbenin başlatılması için bir işaret olduğu tahminimde yanılıyor muyum diye sordu. Halit bilebildiğim kadarıyla yanılmıyorsun diye cevap verdi. Bütün bu tezgahın arkasındaki esas isim Ivan Kerikov adında eski bir KGB ajanı. Bigelow, Kerikov hakkında her şeyi biliyoruz diyerek Mercer'ın sözünü kesti. Geçen sene İstanbul'da Hasan Rufdi ile buluşurken görülmüş. Bu planı da o zaman yaptılar. Mercer yapmadılar albay, çaldılar diye yanıt verdi. Kerikov'un tuttuğu bir bilgisayar uzmanından aktive ettiği programın ta Soğuk Savaş döneminden beri var olduğunu ve bir KGB ajanı tarafından bilgisayara yerleştirildiğini öğrendik. Kerikov yıllar önce planı ve Alyeska'daki bilgisayarları devre dışı bırakacak şifreleri eline geçirmişti. Rufdi gibi birinin yani Trans-Alaska boru hattının kalıcı olarak kapatılmasını isteyecek birinin çıkmasını bekliyordu. Ama neden ve niye şimdi? Boru hattını imha ederek ayrıca North Slope'da çıkarılan ham petrolü nakleden bir tankerin batırılmasıyla Kerikov ve Rufdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yerli petrolle alternatif yakıtlara güvenerek yabancı petrol tedarikçileriyle ilişkilerini sonlandırma planından vazgeçmesini garanti altına almak istiyorlardı. Başkanın Washington'daki pek çok üye ile New York'taki yatırımcıların nefret ettikleri enerji politikası henüz hayata geçirilemeden rafa kaldırılabilirdi. Yani Rufdi Amerika'daki saldırılardan hem bir işaret hem de kendisi Iraklı ve İranlı yeni müttefikleriyle Orta Doğu'yu ele geçirirken dikkatleri başka yöne çekecek bir olgu olarak faydalanacaktı. Halit ülkesini ele geçirme planının ne denli derinlere kadar kök saldığını yeni yeni anlayan birinin edasıyla konuşmuştu. Körfez Savaşı sırasında öğrenilen taktiksel derslerden yararlanılarak Amerika çifte petrol felaketinin ardından yerel düşmanlarınca işgal edilirken Rufti de bu arada birkaç gün içinde emirlikleri, haftalar içinde de bölgenin geri kalan kısmını zapt edebilirdi. İnanılmaz. Peki ama para nereden geliyordu? Bu benim Londra'ya gidişimden önce Veliaht Prens'in de dile getirdiği bir konuydu. Sanılanın aksine OPEC ülkelerinde yaşayan herkes çok zengin değildir. Rufti kesinlikle milyoner ama bunun kadar incelikli bir operasyonu finanse edebilecek kadar zengin değil. Mercer burada devreye Max Johnston giriyor diye yanıtladı. Bir bakıma bütün olayın parasını o ödedi. Başlangıçta işle ilgili basit bir karardı ama sonradan olayın çok daha karanlık bir yüzü olduğunu öğrendi. Başkanın enerji politikası nedeniyle petrol şirketleri 10 yıllık süre dolmadan önce kazanabilecekleri kadar yüksek meblağlar kazanmak istiyorlardı. Önce peşin para karşılığında ona bazı sözler veren Rufti, Johnston'la temas kurdu. Ardından da Irak ve İranlılar. Para karşılığında gelecekte İran, Irak ve BAE'de gerçekleştirilecek olan tüm petrol arama faaliyetlerinin hakları Petromax'a verilecekti. Johnston'ın açısından bakıldığında talep edilen 150 milyon dolar piyasa hakimiyetini ele geçirmek için bakanlara verilecek bir komisyon sayılırdı. Anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalatı kesmesinden sonra yürürlükte kalacak, böylece Petromax Orta Doğu'dan Avrupa ve Japonya'ya ihraç edilen petrolde neredeyse bir tekel haline gelecekti. Dünyanın diğer bölgeleri petrol tüketiminin kısıtlanmasına öncülük etmemizde ardımızdan gelseler bile yine de burada önümüzdeki çeyrek yüzyılda milyarlarca dolarlık bir rakamdan söz ediyoruz. Halit alaycı bir tavırla, müzakereleri petrol bakanımız olarak Rufti'nin yürütmesi iyi olmuş dedi. Johnston'ın Rufti'nin planına engel teşkil edeceğin için senin öldürüleceğinden haberdar olması gerekir. Ama İran, Irak ve Rufti'nin Körfez'de egemen güce dönüşme niyetinde olduklarını bildiğini sanmıyorum. O anlaşmayı bir üçler erkeğiyle değil, üç ayrı ülkeyle yaptığını sanıyordu. Bazı mal varlıklarını elden çıkarmadan da 150 milyon doları bulması imkansızdı. Burada Southern Coasting and Lightering ortaya çıkıyor. Johnston senet karşılığında ve çeşitli finansal fonları nakde çevirmek için bağlantılarını kullanarak tanker filosunu onlara sattı. Bütün bunların nasıl çözüldüğünü bilmiyorum ama esas itibariyle Johnston kendi sonunu finanse etti. Bigelow özürlerim ama dedi kulağa pek mantıklı gelmiyor. Orta Doğu'nun petrol bölgelerindeki tek ithalatçı olmak için para bulmak amacıyla tankerlerini satıyor. Johnston dünyanın yarısının ihtiyacını karşılayacak sondaj hatları için bir anlaşma yapmıştı. Tankerlerinden yılda kazanacağı birkaç milyon doların pek umurunda olacağını sanmıyorum. Ve öykü burada gerçekten makyavelistleşiyor. Halit yumuşak bir sesle dahası da var diyorsun dedi. Miami'de deniz ticaret hukukunun önde gelen avukatlarından olan bir arkadaşım var. Ortaya çıkan bütün ayrıntıları o buldu. Bir yıl öncesine kadar Southern Coasting sahibi olduğu birkaç yüz bin ton kapasiteli tankeriyle Galveston ve Venezuela arasında sefer yapan Louisiana merkezli önemsiz bir şirketmiş. Derken birileri bu şirketi satın almış ve Southern Coasting birdenbire 3 süper tanker satın alacak paraya kavuşmuş. Bir sene önce mütevazı bir kârı olan bir firma için dev bir adım bu. Şirketi kim almış? Birleşmiş Milletler'in birkaç sene önce Irak'la yaptığı uluslararası yaptırımları sürdürürken bir yandan da insani yardım yapılmasına izin veren gıda maddelerine karşı petrol anlaşmasını hatırlıyor musunuz? O petrol satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı Southern Coasting'e gitti. Max Johnston'ın bilmediği gerçek şirket sahiplerinin Irak ve Hasan bin Rufti olduklarıydı. O hayatının anlaşmasını yaptığını zannediyordu. Aksine boynunu çekilmek üzere olan yağlı kemende uzatmıştı. Demek istediğim bütün bunlar için parayı Irak'ın ödediği mi? Operasyonu kendileri finanse edecek olduktan sonra niye Max Johnson'ı bu işe karıştırsınlar ki? Bakan Uddari hemen bu noktaya dikkat çekmişti. İki nedeni var. İlki Iraklılar yasal bir iş anlaşmasıyla parayı uluslararası platformda aklamak zorundaydılar. Gıda maddelerine karşı petrol programı sırasında Birleşmiş Milletler silah almadıklarından emin olmak için Irak'ın parasını yakından izliyordu. Arkadaşım Dave Solman, SC&L'in sahiplerinin ipini biraz kurcalayınca bütün halı söküldü. Soya ve diğer gıda maddeleri için 150 milyon dolarlık bir anlaşmayla başlayan olay, sonunda birkaç sahte belge, biraz da rüşvetle bir tanker filosuna dönüştü. Southern Coasting gemileri karşılığında Johnson'a para ödedi. Johnson parayı anında Irak'a verdi ve onlar da kendilerini savaş nedeniyle toplanan muazzam bir paranın ortasında buldular. Bu paranın bir kısmı boru hattının imha edilmesini ve Arktika'nın batırılmasını ayarlayacak olan Kerikov'un cebine girdi. Kerikov bu iş için komandolar tuttu ve Peel'ı hiçbir şeyden haberi olmayan piyonlar haline getirmek için de onlara parasal kaynak sağladı. İkinci sebepse Johnson'ın ekipmanlarının bir kısmından, yani korkunç miktardaki sıvı nitrojeni nakledebilmek ve Ruftin'in birliklerinin emirliklerde üs olarak kullanabilmesi amacıyla tankerlerinden yararlanma ihtiyacıydı. Ayrıca operasyon tamamlandığında Max Johnston onların günah keçisi olacaktı. Max'in bilmediği Kerikov ve Ruftin'in ta başından itibaren anlaşmayı iptal etmeyi ve Petromax Arktika'nın batırılmasından sonra onu altüst etmeyi planladıklarıydı. Max zaten anlaşmada kendi üzerine düşeni yerine getirip gemilerini kullanarak parayı aklamalarını sağlamış olduğu için ona ihanet edeceklerdi. Max'in yaptığı şeyi asla açıklayamaması için de Kerikov ve Ruftin'in yardımcısı Ebu Elam adında bir adam. "Bigalov ah Elam'ı biliyoruz," dedi. "Eli kanlı bir manyaktır. Artık kendisi sadece kan durumunda. Belki bir miktarda doku, bilemiyorum. Her neyse, Elam ve Kerikov Johnson'ın kızı Aggie'yi kaçırdılar. Onu ellerinde tutarlarsa Kerikov yaptıkları anlaşmayı açıkladığı takdirde kızını öldürmekle tehdit edebilecekti Max'i. Johnson'ın eli kolu bağlanmıştı. Halit, yani Max Johnson, Rufti için akladığı paranın eninde sonunda kendi mahvı için kullanılacağının farkında değil miydi diye sordu. En ufak bir bilgisi bile yoktu. Kerikov ve Rufti ona ihanet etmenin planlarını yaparlarken Max'in hırsından kendi lehlerine yararlandılar. Kendi alanında neredeyse Shakespeare'e özgü bir trajedi de diyebiliriz. Henüz açıklanmadı ama FBI bugün Max Johnson'ın evine baskın düzenledi. Dick Hanna bana Max Johnson'ın kendisini vurduğunu söyledi. Kızının halen Kerikov'un elinde olup olmadığından emin olmamış olsa gerek ki onun yaşamıyla kendi ölüm sessizliğini değiş tokuş etti. Bigelow ve uzun süreyle Kodes'e atılmaktan da kurtuldu dedi. Max'i yıllardır tanırdım. İşleri düzeltmek için hapse girmekten kaçınmazdı. Bence intihar etmeyi kızını kurtarmanın bir yolu olarak gördü. Kendi sorumluluklarından kaçmanın değil. Senin kaçtığın şu petrol platformunu Kerikov'un kullandığını biliyor muydu? Evet, biliyordu. Aslında Kerikov önce platforma el koymuş, Max'e sonra söylemiş. Ama iş işten geçmiş ve Max'in yapabileceği bir şey yokmuş. O kadar zor durumdaymış. Ve sen gerçekten bütün bunları daha başlamadan bitirmeyi başarabildin mi? Birleşik Devletler'de başladı ama evet, bitti artık. Alaska ve Puget Boğazı'ndaki iki sızıntı tahmin edildiği kadar kötü değildi. Temizleme çalışmalarına yüzlerce milyon dolar harcanacak. Ama söz konusu bir terörist eylem olduğu için masrafların önemli bir bölümünü federal hükümet üstlenecek. Burada Körfez'de Kerikov'la Ruftin'in planları hiçbir şekilde uygulamaya konulamadı. Albay Bigelow bu sabahki aksiyondan biraz söz etti bana. Her şeyin nihayet son bulduğu yerdi burası. Kerikov'un planının, Ruftin'in darbesinin ve İran'la Irak'ın Orta Doğu'yu ele geçirmek için yaptıkları anlaşmanın. Konuşmalarının başlangıcından bu yana ilk kez yüzü gülmüştü Halid'in. Bu sabah Şafak'la birlikte Carl Vinson uçak gemisine mensup Amerikan F-8 Hornet'lerden oluşan bir filo, Petromax Arabia ya da Southern Accent, hangi adla bahsetmek isterseniz artık, üzerinden bir dizi süpersonik geçiş yaptı. Sizin Amiral Morris'ın denizden yapacağımız misillemeye ABD tarafından hava desteği verilmesi için bizzat beni aradı. Halit yerine Bigelow devam etti ve öyküye ihtiyacı olduğunu düşündüğü rengi kattı. Savaş uçakları bir yandan mitralyözler ve güdümsüz mermi sağanağıyla tankerin iskele tarafını bombalayıp tararlarken BAE'nin özel kuvvetleri sancak tarafından tankere çıktılar ve tek bir el ateş etmeye gerek kalmadan gemiye el koydular. Seri bombardımanın ardından Rufti'nin askerlerinin tamamının teslim olmaktan daha mutlu edecek bir şey kalmamıştı. Halit sözlerini istihbarat birimlerimizden aldığımız ilk raporlarda idam edileceklerin isimleri ve yeni rejime bağlı olacakların listesiyle birlikte Kuveyt'le Suudi Arabistan'da kolayca ilerleyen kuvvetlerle ne zaman birleşeceklerinin çizelgeleri de yer alıyor diye bitirdi. Sizin şu SİHA, İran ve Irak'taki askeri hareketliliği nasıl fark etmez? Bigelow, Amerika'nın bu tür bilgilerden yoksun olmasından Mercer sorumluymuş gibi sorusunu ona yöneltmişti. Mercer, birlikleri okul otobüsleri, topçu silahlarını da traktörlerle nakledebilirsiniz ve tanklar da gezer evler gibi konuşlandırılabilir. Girişimler eş güdümlüyse anlamak imkansızdır diye palavra attı. Amerikan istihbaratının tıpkı Saddam Kuveyt'i ilk aldığında olduğu gibi bir kez daha habersiz yakalanmış olduğunun daha inandırıcı olduğunu düşünüyordu. Hassas konuyu değiştirerek, "Peki şimdi ne durumdayız, her şey halloldu mu?" diye sordu. Halit büyük bölümünde de birlikler bu sabah yakalandılar ve Rufti'nin Ajman'da bekleyen bölüğü vatana ihanet suçuyla yargılanıp önümüzdeki ay infaz edilecek. Emirliklerde ikamet etmeyenler, paralı askerlerle Irak ve İranlı eğitmenler hafta içinde sınır dışı edilecek ve büyük bir olasılıkla ülkelerinde hoş geldiniz kahramanlar nidalarıyla karşılanacaklar. Ama diplomasinin bedeli bu işte. Mercer ya Rufti diye sordu. Onun için çok özel bir şey planladık. İzlemek istersin belki. Hoş olmayacak ama tatmin edici olacağına garanti verebilirim. Halit saatini kontrol etti. Öğle yemeği vakti. Sonra da saygıdeğer Hasan bin Rufti'yi ziyaret edeceğiz. 62. ayrımın sonu. Sayfa 579.